Ayrım 9.
Sayfa numarası 94. ÖDK'nın kurulmasına yönelik teklifin Sakarya Valisi Sayın Yener Rakıcıoğlu tarafından müspet karşılanmasından sonra hazırlık çalışmaları bizzat valiliğin desteği ve himayesinde tarafımızca yürütülmüştür. Söz konusu destek 03.06.1998 tarihinde Sakarya Valiliğine sunulan proje taslak yazısı ile sağlanabilmiştir. Değişik temasların sonucunda ÖDK'nın kurulması yönündeki hazırlıkların tamamlandığı dönemde 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara depremi Adapazarı'nı ciddi boyutta etkilediğinden ve daha sonra valinin başka bir ile tayin edildiğinden projenin tamamlanması ertelenmiştir. Ancak Sakarya projesi olarak başlayan bu girişim, basının katkılarıyla da diğer illerdeki özürlüler dernekleri için bir model teşkil etmiş ve katılımcı demokrasi anlayışının yurt çapında yayılmasına vesile olmuştur. Özellikle Sakarya ile temas halinde olan Türkiye Sakatlar Derneği Bursa Şubesi'nin çalışmaları takdire şayandır. Bursa'da 30 Temmuz 1999 tarihinde bu şekilde oluşturulan İl Özürlüler Kurulu, Sakarya'da başlatılan girişimin ilk somut örneği olmuştur. Adapazarı'nda ise deprem sonrası altyapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra 2005 yılında Yerel Gündem 21 çatısı altında değişik özürlüler derneklerinin, bürokrasi ve üniversite temsilcilerinin katılımı ile yerel özürlüler politikalarının oluşumuna katkıda bulunacak özürlüler platformu oluşturulabilmiştir. Türkiye'de böyle bir teşebbüsün ilk defa Sakarya ilinde başlatılması, katılımcı demokrasinin yurt çapında da yayılması açısından önem arz edeceğinden, konunun daha iyi anlaşılabilmesi ve diğer illere de örnek teşkil etmesi amacıyla bu makale hem teorik hem de pratik yönüyle hazırlanmıştır. Katılımcı demokrasinin genel esasları ve tanımlar. Demokrasi, menşe itibariyle halk, demos ve idare etmek, karatayin kelimelerinden oluşan siyasi bir mefhumdur. Halkın iktidarı ve idaresi anlamına gelen demokratik rejimde idare, kararların oluşması ve uygulanmasındaki mekanizmayı yansıtmaktadır. Demek oluyor ki katılımcılığı esas alan demokratik rejim, toplumun mümkün mertebe bütün sosyal grupların önemli kararların müşterek alınmasını sağlayarak siyasi sistemi etkin bir şekilde entegre etmek istemektedir. Katılımcı bir toplum, seçtikleri idarecileri hem denetleme hakkına sahip olurlar, hem de kararların hazırlanma, alınma ve uygulanma safhalarında müessir bir rol üstlenmeye de yetkili kılınırlar. Böyle olunca idare edenlerle edilenler arasında sıkı bir bağ gelişir ve idare edenler mi yoksa edilenler mi kararların alınmasında başrol alırlar? Bu pek anlaşılmadığı gibi karar alma prosedürünün istişare niteliği taşımasından dolayı ya pek de önemli değildir. Ademi merkeziyetçi ve dar anlamdaki katılımcı modelde dar bir bölgede yaşayan insanlar problemlerini mahalli idarecilerle tartışarak çözüm üretmektedirler. Dolayısıyla bugün günlük hayatımızda iki farklı boyutta oluşturulmuş demokratik katılımın örneklerini görebiliriz. Birisi, makro düzeyinde gönüllü sivil örgütlerin üst temsilcilerinin katılımı ile sağlanan merkez danışma kurulları, mesela Ekonomik ve Sosyal Konsey, diğeri ise mikro düzeyindeki sosyal grupların idareye katılmasını temin eden demokratik organlardır. Katılımın şekilleri. Halkın demokratik katılımını sağlayan kurulların yapısı, gerek bu kurullara daimi üyelik sıfatı kazananlar, gerekse karar almada uygulanan prosedürler açısından önemlidir. Demokratik katılım çerçevesinde ana hatlarıyla iki somut modele ortaya çıkmaktadır. A. Danışmalı katılım modeli ve B. Birlikte karar verme veya idare modeli. A. Danışmalı katılım modeli. Bu modelde idareciler oluşturulan kurullar aracılığı ile halk ve örgüt temsilcilerinden müteşekkil üyelerinin görüş ve bilgilerine müracaat ederler. Danışma, idare edilenlerden sadece fikir alma yönündedir. İdareciler nihai karar organı olmaları dolayısıyla başkalarının isteklerini uygulamak mecburiyetinde değildirler. Dolayısıyla bu tür bir katılım modeli kısmi bir katılım sağlamaktadır. Ne var ki idarecilerin onların reyine her zaman ihtiyaç duyacaklarından dolayı mümkün mertebe kararlarını isabetli ve seçmenlerin arzuları istikametinde alacakları düşünülebilir. Dolayısıyla bu model demokratik katılımı tam olarak yansıtmasa da sosyal diyalog vasıtasıyla tek taraflı karar alma yetkisine sahip olan idarecileri ikna etmek ve yönlendirmek mümkündür. B. Birlikte idare modeli. Bu modelde idare edilenler idarecilerle beraber karar alma salahiyetine sahiptir. Buna benzer bir diğer yöntemde idarecilerin istişare neticesinde aldıkları karar tasarılarını geçerli hale getirebilmek için kurul üyelerine sunmak ve onların muvafakatini almaktır. Muvafakat ya da birlikte idare şekli demokratik katılımın en gelişmiş şeklidir. Ancak bu durumda da kurul üyelerinin kimlerden meydana geldiği, kimleri temsil ettiği ve idare edilenler adına bulunanların sayısal yapısı da kararların demokratik bir şekilde alınması açısından önem arz etmektedir. Türkiye'de katılımcı demokrasi açısından özürlülere yönelik gelişmeler. A. Milli düzeyde Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın tesisi. TC'nin 54. hükümeti Özürlüler Konfederasyonu'nun katkılarıyla kanun hükmünde bir kararname ile özürlülere yönelik hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini temin etmek için ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, özürlüler ile ilgili ulusal politikanın oluşmasına yardımcı olmak, özürlülerin problemlerini tespit etmek ve bunların çözüm yollarını araştırmak üzere Başbakanlığa bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nı ÖZİDA 1997 yılında tesis etmiştir. TC Resmi Gazete 30.05.1997 tarih ve 2304 sayılı kanun hükmünde kararname madde 1. A1 Özürlüler Yüksek Kurulu ÖYK'nın ihdası. Adı geçen bu kararnamenin 18. maddesinde ÖZİDA uhdesinde yer alan Özürlüler Yüksek Kurulu'nun ihdasından bahsedilmektedir. Bu kurulun görevlileri arasında ÖZİDA tarafından hazırlatılan ve incelenen projelerin öncelik sırasını tespit etmek ve uygulanacak projeleri karara bağlamak gelmektedir. Madde 20A. Ayrıca kurul, ÖZİDA'nın görev alanına giren konularda üst düzey politikaları belirlemek, bu mevzuda ÖZİDA'ya görüş ve önerilerini bildirmek, madde 20B gibi bir görevi de üstlenmektedir. Kurulun en önemli üyeleri, şüphesiz özürlüleri direkt olarak temsil eden Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanı ve konfederasyon tarafından her özür grubunu temsil eden federasyonlardan seçilecek 4 temsilcidir. Madde 18-ı. Özürlüleri temsilen 5 üyenin bulunmasının yanında, Başbakan tarafından en az biri üniversite öğretim üyelerinden olması kaydıyla, özürlülerle ilgili konularda temayüz etmiş kişiler arasından seçilecek üye, madde 18-i-de, dolaylı olarak özürlüler adına kurulda yer almaktadır. Dolayısıyla kurulda dolaylı ve dolaysız olarak özürlüleri temsilen 8 üye bulunmaktadır. 17 üyeden ibaret olan kurulda ayrıca Özürlüler Dairesi Başkanı dahil olmak üzere hükümeti devleti temsilen 7 siyasi ve bürokrat üyenin yanında en fazla üyesi bulunan işçi ve işveren konfederasyonlarının başkanları madde 18H olmak üzere 2 kişi de çalışma hayatından iştirak etmektedir. Kurul, genellikle başbakan veya görevlendirdiği bir devlet bakanının başkanlığında toplandığı için, madde 18, kurulun üye dağılımı işçi işveren kesimini dahil etmezsek 8'e 8 olarak eşit orantılıdır. Kurulun toplantı yeter sayısı daimi üyelerin salt çoğunluğu olarak tanzim edilirken, karar yeter sayıda toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu esas alınmaktadır. Madde 18. A 2. ÖYK'nın değerlendirilmesi. Kurulun üye dağılımı, idareci bürokrat sıfatı taşıyanlarla özürlüler adına katılanların eşit orantılı olması, kararların demokratik esaslara göre alınmasına sebep olacaktır. Ancak projelerin daha ziyade ÖZİDA tarafından hazırlandıktan sonra kurula sunulması, kararların alınabilmesi için özürlülerden sadece muvafakat arandığı intibasını vermektedir. Doğrusu, projelerin daha hazırlık safhasındayken özürlülerin görüşüne müracaat edilmelidir. Bunun ötesinde alınan kararların geçerlilik kazanabilmesi, bir başka ifadeyle uygulanabilmesi için kurul üyelerini dışında başka bir üst organın onayına gerek olup olmadığı da kararnameden anlaşılmamaktadır. Kararların resmiyet kazanabilmesi için bir başka üst kurula, mesela Bakanlar Kurulu'na gitmesi gerektiğinde, ÖZİDA'nın birlikte karar verme organı olmaktan ziyade sadece bir danışma organı özelliğini taşıdığını belirtebiliriz. B. İl düzeyinde özürlülerin demokratik katılımını sağlayacak proje hazırlıkları. Merkezi sosyal diyalog vasıtasıyla özürlüler politikasının genel esaslarının belirlenmesi ve buna yönelik projelerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ancak özürlüler politikasının bütün yurt çapında etkili ve sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için oluşturulan merkezi sosyal diyaloğun tabana doğru yayılması katılımcı demokrasi açısından son derece elzemdir. İl ve ilçe bazındaki mahalli idareciler, vali ve kaymakamla beraber özürlülerle sürekli temas sağlayacak resmi danışma kurullarını tesis etmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla özürlülerle ilgili problemlerin anında ve mahallinde tartışılmasına ve çözümlenmesine imkan tanıyacak özürlüler danışma kuruluna ihtiyaç vardır. B1. Bir teklif olarak özürlüler danışma kurulu, ÖDK. Katılımcı demokrasinin temel esaslarından kabul edilen danışma ve istişare kültürünü yaygınlaştırmak ve kurumsallaştırmak maksadıyla ilk etapta il bazında da ÖDK'nın oluşturulması gerekmektedir. B2. ÖDK'nın daimi üyeleri. ÖDK'ya sürekli olarak katılma hakkına sahip olan üyelerin aşağıda sıraladığımız kişilerden oluşmasında fayda vardır. 1. Kurul başkanı olarak vali veya yardımcısı. 2. Belediye başkanı veya yardımcısı. 3. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürü veya yardımcısı. 4. İşkur İl Müdürü veya Özürlüler İstihdam Şefi. 5. Milli Eğitim Müdürü veya Yardımcısı. 6. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetler İl Müdürü veya Yardımcısı. 7. İşçi sendikalarından dönüşümlü olarak yetkili bir temsilci. 8. İşveren sendikalarından dönüşümlü olarak yetkili bir temsilci. 9. Özürlülerin sosyal sorunlarını yakından bilen iki üniversite öğretim üyesi. Bu iki kişi özürlüler derneklerinin tasvibi de alınarak vali tarafından tayin edilebilir. 10. Mümkün mertebe her özür grubunu temsil eden özürlüler derneklerinin başkanları ve veya yardımcıları. Kurula ilmi ve teknik bir boyut kazandırmak gayesiyle gerekli görülmesi halinde akademik sağlık ve araştırma kurum ve kuruluşlarının uzmanlarının misafir delege olarak aktif bir şekilde katılmalarına yer verilmelidir. Kurul başkanlığına vali veya yardımcısının getirilmesi, bürokratik işlemlerin daha süratli bir biçimde yerine getirilebilmesi bakımından tercih edilmelidir. Hazırlanacak bir tüzükte başkanın, kurul üyelerinin kendi aralarından birisinin seçimi ile de kararlaştırabileceğine dair bir hüküm konabilir. Kurul, periyodik toplantılarının dışında başkanın çağrısı üzerine her zaman bir araya gelebilmelidir. Bilhassa, özürlülerin talebi üzerine olağanüstü bir kurul toplantısı tertip edilebilmelidir. B3. ÖDK'nın karar alma mekanizması. Kurulun daimi bir sekreteryası bulunmalıdır. Halktan ve özürlülerden gelen şikayet, istek ve projeler direkt olarak buraya iletilebilmelidir. Bunların konunun önemine göre kurul gündemine geçmesine ve araştırılmasına imkan tanınmalıdır. Çoğunluk ilkesine göre alınması uygun gördüğümüz kurul kararlarının bağlayıcı yönünün bulunması için gerekli altyapının ve şartlarının oluşturulması gerekmektedir. B4 ÖDK'nın görevleri. A. Özürlülerin sağlık, eğitim, meslek, istihdam, sosyal ve ekonomik problemlerine yönelik ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonu ve işbirliği aracılığıyla müşterek çözüm imkanlarını sağlamak. B. Özürlülerin günlük hayatlarında karşılaştıkları mimari, fiziki ve bürokratik engellerin kaldırılması için ortak çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek. C. Evde yaşayan, bakıma ve yardıma muhtaç, ağır derecedeki özürlüleri tespit etmek ve onların ihtiyaçlarını eve yönelik bakım hizmetleri programları aracılığıyla çözmek. D. Özürlülerle ilgili kanuni hükümlerin uygulandığını araştırmak ve eksiklikleri gidermek için denetlemek. E. Halkın ve özürlülerin taleplerini dikkate almak ve genel olarak idare edenlerle özürlüler arasında bir sosyal köprü oluşturmak. C. Değerlendirme. Özürlü vatandaşlarımız her şeyden önce diğer sosyal gruplara nazaran daha insanca muamele görmeye layık insanlarımızdır. Bu itibarla onları dolaylı ve dolaysız olarak ilgilendiren konularda kendilerinin görüş ve fikirlerinin alınması ve karar alma prosedüründe söz sahibi yapılması hem sosyal kültürümüzün hem de katılımcı demokrasinin bir gereğidir. Katılımcı demokrasinin sağladığı sosyal diyalog vasıtasıyla özürlüler, kendilerine değer verildiğini anlayacaklar ve hayata daha olumlu bakarak huzur ve mutlulukları için gerekli şartlar oluşturulmuş olacaktır. Karşılıklı hoşgörü ve iyi niyet ortamında yürütülen müzakereler, yerel idareciler ile özürlüler arasındaki sosyal münasebeti ve diyaloğu daha insani ve samimi bir mecraya koyacaktır. Dolayısıyla iletişim unsurlarının somut olarak belirlenmesi ve belli bir düzen çerçevesinde cereyan etmesiyle birlikte ortaklaşa karar alma imkanı hem daha kolaylaşacak hem de birlikte alınan kararların uygulanabilirliği ve etkinliği de artacaktır. Netice itibariyle düzenli olarak yapılan karşılıklı müzakereler sonucunda her iki tarafta sosyal konularda daha bilgili ve tecrübeli olabilecek, karşılıklı sosyal farkındalık şuurunun gelişmesiyle birlikte toplumsal bütünleşmenin yolları da açılacaktır. Bu da hem katılımcı demokrasi hem de yerel sosyal politikaların gelişimi için önemli bir kazançtır. D. Sakarya girişimi ve sonuçları. Bu kısım makaleye daha sonra eklenmiştir. Bursa İl Özürlüler Kurulu hakkında daha fazla bilgi için bakınız. Seyyar Ali, Sosyal Siyaset Açısından Özürlülüğe Karşı Mücadele, Türdav Yayınları, İstanbul 2001. Sakarya projesi olarak başlayan bu teşebbüs, diğer illerdeki özürlüler dernekleri içinde bir model teşkil etmiş ve katılımcı demokrasi anlayışının yurt çapında yayılmasına vesile olmuştur. Özellikle Sakarya ile temas halinde olan Türkiye Sakatlar Derneği Bursa Şubesi'nin çalışmaları burada zikredilmeye değerdir. Bursa'da 30 Temmuz 1999 tarihinde yerel özürlü hareketin bir sonucu olarak oluşturulan İl Özürlüler Kurulu, Sakarya'da başlatılan girişimin ilk somut örneği olmuştur. Türkiye'de ilk kez valiliğin öncülüğünde Bursa'da oluşturulan İl Özürlüler Kurulu, yerel yönetimler, kaymakamlıklar, Bursa milletvekilleri, üniversite, ticaret ve sanayi odası, kamu kurum ve kuruluşları, yazılı ve görsel basın kuruluşları, siyasi parti ve özürlüler de dahil edilmekle beraber değişik sivil toplum örgüt temsilcilerinden oluşmaktadır. İl Özürlüler Kurulu'na hemen herkes özellikle temsilci sıfatıyla katılabilirken, İl Özürlüler Kurulu'nun asıl idare ve karar verme organı olan Yürütme Kurulu'nun üyeleri 7 kişi ile sınırlı tutulmaktadır. Yürütme Kurulu'nun başkanı vali, Diğer üyeler ise Büyükşehir Belediye Başkanı ile 5 komisyon başkanlarıdır. Komisyon başkanları ise Tıbbi Hizmetler Komisyonu Başkanı, İl Sağlık Müdürü, Eğitim Komisyonu Başkanı, İl Milli Eğitim Müdürü, Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam Komisyonu Başkanı, İşkur Şube Müdürü, Sosyal Hayata Uyum Komisyonu Başkanı, İl Sosyal Hizmetler Müdürü ve İstatistik ve Araştırma Komisyonu Başkanı ise Devlet İstatistik Enstitüsü Bölge Müdürü'dür. İl Özürlüler Kurulu'nun asıl karar alma ve uygulama yetkisine sahip olan yürütme kuruluna özürlü dernek ve vakıf temsilcilerinin yer almaması, özürlülerle ilgili kararların ağırlıklı olarak atanmış idareciler tarafından tek taraflı olarak alındığı anlamına gelmektedir. Özürlülere tanınan tek hak, diğer üyelerle birlikte İl Özürlüler Kurulu'nda fikir ve görüş beyan etme hakkıdır. Doğal ve temsilci üyelerin yapısına ve dağılımına bakıldığında bu kurul, özürlüler kurulu olmaktan ziyade bütün sivil toplum kuruluşlarının yanında medya ve öğrencilere varıncaya kadar geniş bir halk kitlesini içinde barındıran özürlülerle birlikte özürlülerin sorunlarının ele alındığı bir halk danışma kurulu özelliğini taşımaktadır. Gerçek anlamda bir özürlüler kurulundan bahsedebilmek için özürlü temsilcilerinin hem doğal üye olarak İl Özürlüler Kurulu'nda hem de asil üye olarak yürütme kurulunda yer almaları gerekmekteydi. 4. Bölüm: Sosyal Pedagoji. Türkiye'de Zihinsel Özürlüler ve Cinsel Eğitim. Seyyar Ali. Zihinsel özürlülere dönük özel cinsel eğitim ve bazı öneriler. ED, özel eğitim ve rehabilite hizmetlerine ihtiyaç duyan bireyler ve aileleri, yayınlayan Zihinsel ve Bedensel Engelli Çocukları ve Aileleri Araştırma Eğitim ve Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Ankara, Mart 2005. Çeşitli engellere sahip çocuklara ve gençlere cinsellik konusunda olağan eğitim verilmiyor. Bu kişilerin duymadıkları, görmedikleri, konuşmadıkları ya da yürüyemedikleri için cinsellikle ilgisi olmayan varlıklar olmaları gerektiği konusunda garip bir inanış var. Valerie Sinason. Çocuğunuzu tanıyın. Engelli Çocuklar, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul 2002.